Bugünkü Türkiye gündeminde Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kurultaya değinelim. Pazar günü tarihi günlerinden birini yaşadı Milliyetçi Hareket Partisi. Tüzük kurultayı gerçekleştirildi. Çağrı heyetinin topladığı Milliyetçi Hareket Partisi kurultayında tüzük değiştirildi ama tüzük değiştirilmekle kalmadı. Genel başkan adaylarına verilen disiplin cezaları affedildi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin mahkemeye gitmesi bekleniyor bu kararların ardından ve yapılan kurultayın ardından. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Genel Merkez'in yetkileri sınırlandı şeklinde haberler var. 10 Temmuz'da da seçimli kurultay kararı belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde bundan sonra neler bekleniyor? Bu alınan kararlar geçerli olacak mı, olmayacak mı? Mahkeme süreci mi başlayacak? Mahkeme süreci başlarsa nereye kadar sürer, ne olur? Sizin görüşlerinizi alalım.
Bir şekilde mahkemelik olacak gibi duruyor ve bu alınan kararlar henüz onaylanmamış durumda. Hani sonuçta burada bu olağanüstü kurultayda işte biliyorsunuz 13 tane tüzük maddesinin de değiştirilmesi dahil olmak üzere alınan kararların henüz onay işlemi ve daha doğrusu hükümet komiseri tarafından onaylanması işlemi gerçekleştirilmedi. Ama yani bu gerçekleştirilmeyecek anlamına gelmiyor. Daha doğrusu birkaç kez daha kontrol edildikten sonra o katılanların, oy verenlerin MHP'ye üye genel kurul delegelerinin olup olmadığı kesinleştikten sonra tekrar bir daha işte kontrolden geçirildikten sonra onaylanacak. Ama görünen o ki yani orada bir sıkıntı yok gibi görülüyor. Her ne kadar genel merkezin bazı iddiaları var. İmza toplama sayısı 495 oldu ki bu tüzüğe göre genel kurulu olağanüstü olarak toplamaya yetmiyor diye itiraz etti. Ama hem çağrı heyetinin hem de salonda yapılan anonslarda 695 ve 750 delegenin oraya katıldığı ifade edilmiş durumda. Burada ikinci aşama genel başkan adayları biliyorsunuz 2 tane daha çıktı. Toplam 6 tane genel başkan adayı var. Daha da adaylar çıkabilir ama başta Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan olmak üzere bu isimlerin kamuoyunda daha ön plana çıktıklarını görüyoruz. Bunların içerisinde de özellikle Meral Akşener ve diğerleri diye ayrılması gerekiyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Şunun için söylüyorum hani niye Meral Akşener ve diğerleri hem kamuoyu algısı anlamında hem de Anadolu Otel'de gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda tüzük değişikliği kurultayında Meral Akşener'in bütün bu 13 tane tüzük değişikliğini gerçekleştirdiği için bu gücünün olduğu da net bir şekilde görüldü. Dolayısıyla burada biz şunu söyleyebiliriz. Özellikle 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek kurultayda Bahçeli'nin eğer Bahçeli aday olacaksa bunu da altını çizelim. Öyle gelişmelere gebe ki olaylar her an her şey olabilir Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Ben şöyle söyleyeyim tekrar. Eğer Bahçeli 10 Temmuz'da aday olacaksa en büyük rakibi Meral Akşener olacak ve Meral Akşener'le çekişecek. Şimdi Meral Akşener'in Koray Aydın'ın da önüne geçtiğini çok net bir şekilde söylemek mümkün. Dolayısıyla 10 Temmuz'da Meral Akşener'le Devlet Bahçeli'nin yarışacağı bir kurultay bizi bekliyor. Olağanüstü kurultayda dikkat çeken en önemli gelişmelerden bir tanesi de bu oldu. Meral Akşener şu an itibariyle henüz onaylanmamış kararlara göre kurultaya damgasını çok net bir şekilde vurduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü diğer genel başkan adaylarının aksine bütün tüzük değişikliklerini hepsini de onaylatmış görülüyor. Partiler ihracın kaldırılması, genel merkezden birçok yetkinin alınması dahil olmak üzere bunun detaylarına girmeye çok fazla gerek yok. Dün Meral Akşener bir zafer kazandı dersek yanlış söylememiş oluruz.
Gelelim Avrupa Uluslar Futbol Şampiyonası Euro 2016'ya. 2016 Avrupa Uluslar Futbol Şampiyonası Fransa'da sürüyor. Türkiye'nin durumunu konuşalım. Türkiye önce Hırvatistan ardından İspanya yenilgileriyle grupta durumunu oldukça zor duruma soktu. Önünde bir Çek Cumhuriyeti karşılaşması var.
Çek Cumhuriyeti'ni yendiğimiz takdirde bir şansın aslında ortaya çıkabileceği söyleyelim. Yani hani bu kadar kötü bir başlangıca rağmen hala Türkiye'nin elinde bir koz var. Çek Cumhuriyeti'ni yenerse diğer maçların sonuçları da etkileyecek ama öyle görülüyor ki iki farklı yenerse neredeyse bir üst tura yükselebilecek gibi görülüyor. Tabii gerçekten hani bunu konuşalım ama hem özellikle Hırvatistan maçı ardından da İspanya maçını izlediğimiz zaman hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Yani böyle olmaması gerekiyordu. Bir taraftan teknik olarak takımın aslında grup elemelerinin çok gerisinde kaldığını ve buraya giderken de bu kadar geniş kadroyla gidildiği halde, yani düşünün, beslenme uzmanından dinlenme uzmanına kadar, yani bir futbolcunun aslında ne derse ne isterse onu yapabilecek bir kalabalık ekip tarafından Fransa'ya gidildiğinin de altını çizmek gerekiyor. Bu imkan İngiltere'de dahil olmak üzere, Almanya'da dahil olmak üzere hiçbir diğer ülkenin milli takımının kampında da olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Tam motive olamama ve işte özellikle Hırvatistan maçında aslında 3-0'lık İspanya maçının ön habercisiydi. 4 top, 4 %100'lük gol pozisyonu, eğer bunlar da gol olsaydı o maçta 5-0 bitecekti. Orta saha çökmüş durumda. Defansta ciddi hataların olduğu, ileride organize olamayış, orta sahayla ilerinin arasındaki o kopukluk ve yapılan değişikliklere rağmen hiçbir aslında pozitif yansımanın olmaması bize acaba İspanya maçında bu değişir miyi sordurmaya başladı. Bir umuttur hepimiz, bütün Türkiye, 78 milyon Türkiye İspanya maçını bekledik. Ama İspanya maçında en az Hırvatistan maçı kadar kötü bir futbol takımıyla karşı karşıya kaldık. Ki takımın özellikle en güvenilir isimlerinden birisi olan Arda'nın çok kötü oynayışı. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Arda gerçekten reklam filmlerinde çok iyi oynuyor. Ama bu sefer futbolda çok geride kaldı.
Eleştiriler de zaten o yöndeydi. Arda reklam filmlerinde çok iyi ama sahada yeterince koşmuyor şeklinde.
Burada bu protestolar, şu soru var. Yani bu kadar haddini aştı mı? Bence aşmadı. Çünkü adım adım bu noktaya gelindi. Bir defa hani bu organizasyonu yapanlar futbolcunun yiyeceği en ufak bir lokmaya kadar düşünüp gece uyku düzenine kadar, psikolojik durumuna kadar her şeyini kontrol altında alanlar o reklamlarda bu denli futbolcuların oynamasına da izin vermemeliydi. Orada bir ciddi hatanın olduğunu da söylemek gerekiyor ve gerçekten buralara son dakika golüyle, İzlanda'yı biliyorsunuz, o gol olmasaydı Selçuk'un attığı gol, biz bugün Fransa'da olmayacaktı. Son dakika golüyle biz İzlanda'ya geldik. Dolayısıyla son 90 dakika bu kadar savaşmışlık ve aslında savaşan bir takım hüviyetindeyken o kadar kötü sonuçlardan sonra son dönemde işte üst üste maçlarını kazanan bir milli takım ortaya çıkmışken, savaşan bir milli takım ortaya çıkmışken, bunlardan çok uzak görüntü çizen, her şeye boyun eğen, her şeyi kabul etmiş bir milli takımla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bu protestoların da aslında çok haksız olmadığını söylemek gerekiyor. Yani hala önümüzde bir umut, hala önemli bir maç daha var. Bakıldığı zaman bu maçı kazandığımız zaman yine bazı ülkelerin sonuçlarından sonra bizim bir üst sıra çıkma şansımız var. Hani şöyle diyelim, yani eleştirelim, evet gerçekten birçok şey sızdı. Orada bir kaynamanın olduğunu söylemek gerekiyor. Zaten kötü sonuçlarla beraber bu kaynamada gün yüzüne çıkmış gibi görülüyor. Ama inşallah milli takım bunları geride bırakır. Hala o şansını kullanır ve yeni güzel bir başlangıç yaparlar. Çünkü Türkiye böylesine kötü bir takım değildi. Arnavutluk bile, Polonya bile, katılan küçük ülkelerin takımları, o Doğu Avrupa ülkelerin takımları bile ne performanslar gösteriyor. Ama biz daha 10. dakikada karşı takımın üstünlüğünü, skorunu kabullenmiş görünüyoruz. Bu bizim tarzımız da değil. Umarız her şey en kısa sürede tekrar eski seviyesine ulaşır.